Ayrım 17.
Sayfa 210. Bayan Fairfax mektubu hala gözlüğünün önünde tutarak, arada yaşantımızın pek durgun oluşundan yakınırım ama işte civcivli bir yaşam sürmek fırsatına kavuşuyoruz dedi. Hiç olmazsa bir süre için. Dudaklarımdan bir soru çıkmasına izin vermeden önce Edila'nın çözük duran önlüğünü bağladım. Tabağına bir çörek daha koyup kupasını yeniden doldurdum ancak ondan sonra hiç oralı değilmişim gibi. Bay Rochester bu yakınlarda dönmüyor ya dedim. Hem de pek yakında dönüyor. 3 güne kadar dediğine göre önümüzdeki perşembe. Hem de yalnız gelmiyor. Liz'deki kibar takımının çoğunu yanında getiriyormuş. En güzel yatak odalarının hazırlanmasını, kütüphaneyle salonların düzeltilmesini söylüyor. Midgard'daki George Han'ından daha başka bulabildiğim yerlerden mutfak için yedek yamaklar alacakmışım. Hanım konuklar kendi oda hizmetçilerini, beyler de uşaklarını getireceklerine göre evimiz dolup taşacak demektir. Kahvaltısını acele bitirerek işe başlamak üzere apar topar gitti. Bu 3 gün Bayan Fairfax'in dediği gibi iyice civcivli geçti. Ben Thornfield'deki bütün odaların gıcır gıcır temiz, mum gibi derli toplu olduğunu sanırdım, yanılmışım. Temizlik için 3 kadın tutuldu. Böylesine yer fırçalama, duvar silme, halı dövme, ayna, lamba cilalama, böylesine çarşaf, kuş tüyü, yorgan havalandırma ben ömrümde o zamana değin görmemiştim. Ondan sonra da görmedim. Bütün bu telaş arasında Edla deliye dönmüştü. Yapılan hazırlıkları, gelecek olan konukları düşünmek onu sevinçten, heyecandan sarhoşa çevirmiş gibiydi. İlle tuvaletlerini, elbiselerine böyle diyordu. Gözden geçirsin, modası geçmiş olanları yenilesin, giyebileceklerini havalandırsın diye Sophie'nin başının etini yiyordu. Ama kendisi odalarda cirit atıp yatakların üzerinde sıçramaktan, ocaklarda gürül gürül yanan ateşlerin önünde havalansın diye serilen şiltelerin yastıkların üzerinde yatıp yuvarlanmaktan başka bir iş yapmıyordu. Okul ödevlerinden kurtulmuştu çünkü Bayan Fairfax beni de askere almış durumdaydı. Bütün gün kilerde aşçı kadınla ona yardım ediyor ya da ayak bağı oluyor. Börek, çörek, pasta yapmasını, hindileri, av kuşlarını doldurup dikmesini, tatlı tabaklarının üstünü süslemesini öğreniyordum. Kafile perşembe günü akşam üzeri saat 6'da sofraya oturmak üzere bekleniyordu. Bu arada korkulu düş görmeye vakit bulamadım. Edla'dan başka herkes kadar neşeli çalışkan olduğuma inanıyordum ama gene de ara sıra neşemin söndüğü oluyordu. Kuşku, kuruntu, ürküntü dolu havalara kapılmaktan kendimi alamıyordum. Hele 3. kat merdivenin önündeki kapının, bu kapı son zamanlar hep kilitli duruyordu. Yavaş yavaş açıldığını, Grace Poole'un dışarı çıktığını görünce, hanım hanımcık başlığı, beyaz önlüğü, boynunda mendiliyle koridor boyunca sessizce ilerliyor, arı kovanı gibi işleyen altı üstüne gelmiş yatak odalarından birine kafasını uzatarak, İşçi kadınlara, örneğin maden ovmak, mermer temizlemek, duvar kağıtlarının üzerindeki lekeleri silmekle ilgili biraz öğüt veriyor, sonra gene geçip gidiyordu. Böylece günde bir kez mutfağa inip yemeğini yiyor, ateş başında ufak bir pipo tüttürüyor, sonra eline şarap sürahisini alarak o iç karartıcı 3. katta başını dinlemeye gidiyordu. 24 saatin yalnız 1 saatini aşağıda arkadaşlarının arasında geçiriyordu. Ömrünün bütün geri kalan saatleri 3. kattaki basık tavanlı, meşe atkılı bir odada dikişinin başında geçiriyordu. Zindanda bir mahpus kadar yapayalnız. İşin en acayip yönü şuydu ki evde onun gidiş gelişlerini merak edip yadırgayan benden başka kimse yok gibiydi. Onun evdeki yerini, işini konuşan, tek başına kapanık yaşamasına acıyan kimse yoktu. Yalnız bir kez Leah ile temizlikçi kadınlardan birinin Grace üstüne konuştuklarını duydum. Leah benim anlamadığım bir şey söylemişti. Temizlikçi kadın da ama dolgun maaş alıyordur değil mi diye sordu. Leah evet dedi. Keşke benim maaşım da o kadar dolgun olsaydı. Yüksünlük getirmiyorum ha. Thornfield'de cimrilik yoktur ama benim aldığım Grace'in aldığının 1/5 etmez. O aldığının 1/1 de biriktiriyor. Her 4 ayda bir Midgard'daki bankaya gidiyor. Daha şimdiden işten ayrılsa ömrünün sonuna kadar bakımını sağlayacak parası olmuştur sanıyorum. Ama işine alışmış olsa gerek. Daha yaşı da 40 bile yok. Gücü kuvveti yerinde maşallah. İşinden ayrılmaz daha. Kadın iyi çalışıyor sanırım dedi. Leah anlaşılmaz bir ifadeyle ne yapması gerektiğini biliyor, ondan daha iyisi bulunamaz doğrusu dedi. O paraya bile onun yerini dolduracak insan kolay kolay bulunmaz. Ha şunu bileydin. Benim şaştığım şey beyefendi nasıl oluyor da? Temizlikçi kadın sözünü sürdürecek diye tam o sırada Leah dönüp beni gördü, hemen kadını dürttü. Kadının bunun haberi yok mu diye fısıldadığını duydum. Leah hayır gibilerden başını salladı, laf da burada kesildi. Bütün bunlardan benim çıkarabildiğim tek sonuç şu oldu. Thornfield konağında bir giz vardı. benim bu gizi öğrenmeme de bile bile engel olunuyordu. Perşembe günü geldi çattı. Bütün işler bir akşam önceden bitmişti. Halılar serilmiş, yatak perdeleri açılmış, kar gibi beyaz çarşaflar serilip tuvalet masaları hazırlanmış, eşyalar cilalanmış, vazolara yığın yığın çiçekler konmuştu. Yatak odaları da, salonlar da insan elinden geldiği kadar iç açıcı ve renkli bir duruma sokulmuştu. Sofa gıcır gıcır temizlenmişti. Merdivenin trabzanıyla basamakları o koca saat ayna parlaklığında cilalanmıştı. Yemek odasındaki büfe bardakların, tabakların ışıltısıyla parıl parıldı. Salonların her köşesinde sıcak ülkelerde yetişen çiçeklerle yüklü vazolar göz alıyordu. Öğleden sonra oldu. Bayan Fairfax bayramlık siyah ipeklilerini, eldivenini giydi, altın saatini taktı. Konukları buyur edip hanımlara odalarını göstermek falan ona düşüyordu çünkü. Adela ille de giyinip kuşanmak sevdasındaydı. Ben onun hemen o gün konuklarla tanışmaya fırsat bulabileceğini ummuyordum. Gene de gönlü hoş olsun diye Sophie'nin ona o kısa bol etekli elbiselerinden birini giydirmesine izin verdim. Bana gelince sırtımı değiştirmeye gerek yoktu çünkü ders odasından ayrılmama gerek olmayacaktı. Bu oda şimdi benim için gerçek bir sığınak olmuştu. Ilık, dingin bir bahar günüydü. Mart sonunda ya da Nisan başında yazın habercisi gibi parıl parıl yükselen o az bulunur günlerden biri. Şimdi gün sona ermekteydi ama hava hala ılıktı. Ben de ders odasında pencereler açık olarak çalışıyordum. Bayan Fairfax etekleri hışırdayarak içeri girdi. Geç oldu dedi. İyi ki yemeği Bay Rochester'ın dediğinden bir saat sonrası için tasarlamıştım. Saat şimdi 6'yı geçiyor. Can'ı bahçe kapısına gönderdim. Bakalım yoldan bir gelen var mı? Oradan Milkat yolunun büyük bir bölümü görülebiliyor. Pencereye giderek, ha işte John dedi. Sonra dışarı eğilerek sordu. John ne haber? John geliyorlar efendim dedi. 10 dakikaya kadar burada olurlar. Adela hemen pencereye koştu. Ben de onun yanına gittim ama yanda perdeyi siper alarak görünmeden görebilecek bir şekilde durmaya dikkat ettim. John'un dediği 10 dakika pek uzun geldi bize. Sonunda tekerlek sesleri duyuldu. Araba yolunda 4 atlı belirdi. Onların ardından da 2 açık araba. Arabalardan uçuşan tüller dalgalanan uzun şapka tüyleri taşıyordu. Atlılardan ikisi genç, yakışıklı, parlak görünüşlü erkeklerdi. Üçüncüsü Mesur adındaki siyah atının üzerine Bay Rochester'dı. Kılavuz onun önünden koşup duruyordu. Yanında da gene at üstünde bir kadın vardı. İkisi en öndeydiler. Kadının mor binici giysisinin eteği yerleri süpürür gibiydi. Şapkasının tülü rüzgarda upuzun dalgalanıyordu. Tülün kıvrımlarına karışarak aradan ışıl ışıl taşan gür, kuzgun siyah saçları vardı. Bayan Fairfax, Blanche Ingram diye mırıldandı. Sonra aşağıya onları karşılamaya koştu. Kafile araba yolunun dönemecini dolanarak çok geçmeden köşeyi döndü, gözden gitti. Adela aşağıya inmek için yalvarmaya başlamıştı ama ben onu dizime oturttum. Ne şimdi ne de başka bir zaman konukların yanına gitmeyi aklına getirmemesini, çağrılmadan giderse Bay Rochester'ın çok kızacağını anlattım. Biraz ağlayıp sızlanmaktan geri kalmadı. Ne var ki benim kaşlarımı iyice çattığımı görünce gözlerini silmeye razı oldu. Şimdi sofadan neşeli gidip gelme sesleri taşmaya başlamıştı. Beylerin kalın sesleriyle hanımların billur sesleri büyük bir uyumla birbirine karışıyor. Torpid konağının efendisinin kibar ve güzel konuklarına hoş geldiniz diyen o derin sesi yüksek çıkmamakla birlikte bütün öteki seslerin arasından ayırt edilebiliyordu. Derken hafifçicik ayak sesleri merdiveni çıktı. Balkonlu koridorda çevik adımlarla yürüdü. Alçak sesle neşeli gülüşmeler duyuldu. Kapılar açıldı, kapandı, sonra bir süre için sessizlik. Kulak kesilerek bütün kımıltıları izlemiş olan Adela, ''Eles şangendu tuales'' diye görüşünü belirtti. Elbise değişiyorlar. Şöyle bir göğüs geçirdi. ''Şemaman, candilia ava du monde, je le souve partout de salon et le corps chambres, souven je regarde le femmes, je chambre et coffre et babillère le dame, et c'est assez amusant, comme c'est l'on apprend.'' Annemin yanındayken konuk gelince onların peşinden giderdim. Salona, odalarına kadar çoğu zaman hizmetçilerin hanımları giydirmelerini seyrederdim. Öyle hoştu ki. İnsan böyle öğreniyor. Karnın acıkmadı mı Adela? Mazur mademoiselle. Voilà cinq ou six beurre couneuf n'avons pas mangé. Acıktım mademoiselle. 5-6 saat var ki yemek yemedik. Şimdi herkes odasındayken ben bir koşu aşağıya inip yiyecek bir şeyler alabilirim. Sığınağımdan sakına sakına dışarı çıktım. Dosdoğru mutfağa inen bir arka merdiven seçtim. Mutfak dünyasında her şey ateşten, telaştan oluşmaydı. Çorbayla balık hemen hemen hazır durumdaydı. Tencerelerin başında dört dönen aşçı kadın da ha patladı ha patlayacak gibiydi. Hizmetçilerin odasındaki ocağın başında iki arabacı ile üç uşak vardı. Oda hizmetçileri yukarıda hanımların yanında olsalar gerekti. Mikkat'tan tutulmuş olan yeni hizmetçiler de çevrede dört dönüyorlardı. Bu karmaşanın arasında kendime bir yol açarak sonundakilere vardım. Buradan bir piliç söğüşü, bir francala, birkaç pasta, tabak, çatal, bıçak aldım. Bu ganimetlerle çarçabuk geri döndüm. Tam yukarıdaki balkonlu koridora varmış, arka merdivenin kapısını kapamak üzereydim ki gitgide yükselen bir mırıltı bana hanım konukların odalarından çıktıklarını bildirdi. Dersliğe ulaşabilmem için mutlaka onların kapılarının önünden geçip elimde yiyeceklerle yakalanmam kaçınılmazdı. Onun için merdiven başına duraladım. Penceresiz olduğu için loştu burası. Hele güneş batmış, alacakaranlık basmaya başladığı için adam akıllı loştu. Şimdi odalar işlerindeki güzel varlıkları birer birer dışarı vermeye başlamışlardı. Hepsi de alacakaranlıkta ışıl ışıl yanıp sönen elbiseleriyle uçar gibi şen şakrak dışarı çıktılar. Bir an neşeli, tatlı, alçak seslerle konuşarak koridorun başında hep bir arada durdular. Sonra hemen hemen bir dağ yamacından aşağı kayan pırıltılı bir sis kadar sessiz merdivenden indiler. Onları böyle hep bir arada görünce ömrümde ilk kez gözümün önünde soyluluk, zariflik dünyasına bakan bir pencere açılmış gibi oldu. Adela'yı aralık bıraktığı derslik kapısından dışarısını gözetlerken buldum. İngilizce olarak "Ne güzel hanımlar!" diye bağırdı. "Ah, onların yanına gidebilsem. Acaba Bay Rochester yemekten sonra bizi çağırtır mı dersiniz?" "Çağırtacağını hiç sanmıyorum. Bay Rochester'ın şimdi bizi düşünecek zamanı yok. Bu gece konuk hanımları unut sen artık. Belki yarın görebilirsin. Şimdi yemeğini ye." Karnı çok acıkmıştı. Pirinçle pastalar bir sürü onun dikkatini kendi üzerlerine topladılar. İyi ki mutfağa inip bu yağmayı yapmışım. Yoksa Adela'da ben de yemeğimizi paylaşan Sophie'de aç kalacakmışız. Çünkü aşağıdakiler o kadar meşguldüler ki bizi unutmuşlardı. Beylerle hanımların tatlılarına ancak saat 9'dan sonra sıra geldi. Saat 10'da bile uşaklar hala tepsilerle, kahve fincanlarıyla koşuşup duruyorlardı. Adela'nın her zamandan daha geç saate kadar oturmasına izin verdim. Çünkü aşağıda kapılar açılıp kapanır, koşuşmalar, girip çıkmalar olurken gözüne uyku girmeyeceğini söylüyordu. Hem sonra tam o soyunmuşken Bay Rochester'dan çağrı gelmesi olasılığını da unutmuyor. "Et alors quel dommage," diyordu. "O zaman ne yazık olur." Sabrı tükeninceye kadar masal anlattım ona. Sonra bir değişiklik olsun diye koridora çıkardım. Sofadaki avize yakılmıştı. Trabzan'dan aşağı sarkarak uşakların gelip geçmesini seyretmek onu pek eğlendiriyordu. Geç saatte salondan müzik sesi taşmaya başladı. Piyanomuz salona götürülmüştü. Şarkıları dinlemek için merdivenin en üst basamağına oturduk. Biraz sonra çalgının zengin notalarına bir şarkı sesi karıştı. Şarkıyı söyleyen bir hanımdı, sesi de pek güzeldi. Bu solodan sonra bir düetto başladı. Sonra da salondakiler hep bir ağızdan neşeli bir şarkı söylediler. Şarkıların arasında gülüşlü konuşmalar dolduruyordu. Uzun zaman dinledim bu şarkıları. Sonra birden algıladım ki aklım fikrim salondan taşan sesleri incelemekte, bu karma karışık ezgilerin arasından Bay Rochester'ın sesini seçip çıkarmaktaydı. Bunu başardığım zaman da uzaktan uzağa onun söylediği heceleri birbirine ekleyerek sözlerini anlamaya çalışıyordum. Saat 11'i vurdu. Başını omzuma dayamış oturan Adela'ya baktım. Göz kapakları ağırlaşmıştı. Bunun üzerine onu kucağıma aldım, götürüp yatırdım. Konuklar yatak odalarına çekildikleri zaman saat 1'e geliyordu. Ertesi günde hava güzeldi. Konuklar o dalaylardaki güzel manzaralı bir yere gezmeye gittiler. Kimi atla, kimi arabayla öğleden hemen sonra yola çıktılar. Onları hem gidişini hem dönüşünü seyrettim. Blanche Ingram gene ata binmiş tek kadındı. Bay Rochester da atını gene onun yanında sürüyordu. Bu ikisi ötekilerden biraz ayrı gidiyorlardı. Bu durumu benimle birlikte pencereden bakmakta olan Bayan Fairfax'e gösterdim. "Bay Rochester'ın onunla evlenmeyi düşünmediğini söylemiştiniz," dedim. "Ama görüyorsunuz ya, onu öteki hanımlardan ayırdığı gün gibi ortada." "Öyle olsa gerek. Blanche'ı çok beğendiği kuşku götürmez." "O da onu beğeniyor besbelli," dedim. "Bakın nasıl başını ona yaklaştırıyor, gizli gizli bir şeyler konuşur gibi. Ah, bir de yüzünü görebilseydim. Görmek nasip olmadı daha." "Bayan Fairfax, bu gece görebileceksin," dedi. "Adela'nın hanımlarla tanıştırmayı ne kadar dilediğini Bay Rochester'a laf arasında söylemiştim. Yemekten sonra salona gelsin öyleyse. Jane Eyre de onunla beraber bulunsun," dedi. "İncelik olsun diye söylemiştir. Benim gitmeme gerek yok sanırım." "Vallahi ben senin kalabalığa pek alışık olmadığını, bir sürü yabancı içine çıkmayı belki de istemeyeceğini belirttim ama o her zamanki kesinliğiyle hemen saçma, itiraz ederse benim bunu özellikle istediğimi söylersiniz. daha da direnirse benim gelip onu zorla getireceğimi bildirin dedi. Onu bu derece zahmete sokmam diye gülümsedim. Başka çare yoksa giderim ama hiç canım istemiyor. Siz orada bulunacak mısınız Bayan Fairfax? Yok, ben gelmeyeyim diye rica ettim. Beyefendi de ricamı kabul etti. Bence bu işin en tatsız yönü o kadar insanın gözü önünde içeriye girmektir. Ben sana bundan nasıl kaçınabileceğini öğreteyim. Salona daha boşken, konuklar sofradayken girersin. Şöyle ayak altı olmayan kuytu bir köşe seçersin kendine. Beyler şaraplarını bitirip hanımların yanına geldikten sonra pek kalmasan da olur. Canın istemiyorsa. Bay Rochester senin orada olduğunu görsün sonra usulca kaçar gidersin. Kimsecikler farkına varmaz. Bu insanlar burada uzun zaman kalacaklar mı dersiniz? Bilemedin 2-3 hafta, daha çok kalmazlar. Sir George Lynn geçenlerde Milkat'tan milletvekili seçildi. Paskalya tatilinden sonra parlamentoya gidecek. Bay Rochester da onunla gider sanırım. Zaten bu kez böylesi uzun kalışına şaşıyorum. Öğrencimle birlikte salona gideceğimiz saat yaklaştıkça biraz heyecana kapılmaktan kendimi alamıyordum. O akşam konuk hanımlarla tanışacağını öğrendikten sonra Edda bütün gün sevincinden uçmuştu ancak giyinme töreni başlayınca duruldu. Bu işin önemi onu hemen ağırlaştırdı. Lüleleri yapılıp pembe saten elbisesinin kuşağı bağlandığı, parmaksız danteli eldivenleri eline geçirildiği zaman artık küçük hanımın ciddilikten yanına varılmıyordu. Ona elbiseni bozma diye uyarıda bulunmaya gerek mi var? Hazırlanması bitince eteği buruşmasın diye elbisesini kaldırarak sandalyesinin üzerine dikkatle tünedi. Ben hazırlanıncaya değinde yerinden kımıldamayacağını bildirdi. Benim hazırlanmam da işten bile değildi. Bayan Temple'ın düğünü için yapmış olduğum, sonra hiç giymediğim gümüşü elbisemi sırtıma geçirerek tek düz eşyam olan incili iğnemi takmak çok kısa sürdü. Sonra aşağı indik. Neyse ki salona giden tek yol yemek odasından geçmiyordu. Yan kapıdan girdik. Salonu bomboş bulduk. Mermer ocakta alevli bir ateş sessiz sessiz yanmakta, nefis çiçeklerin yanı sıra şamdan yapayalnız bir görkemle parlamaktaydı. Kemerin perdeleri indirilmişti. Gerçi bu incecik bir duvar oluşturuyordu. Gel gelelim sofra başındakiler öyle usul usul konuşuyorlardı ki sözleri ayırt edilemiyor, ancak huzur verici bir mırıltı kulağa çarpıyordu. Hala ciddiliğinden hiçbir şey yitirmemiş olan Adela gösterdiğim iskemleye hiç ses çıkarmadan oturdu. Ben de masalardan birinin üzerinden bir kitap alarak pencerenin içine gidip oturdum. Kitabı okumaya çalıştım. Adela iskemlesini alıp geldi, ayağımın dibine oturdu. Çok geçmeden dizimi dürttüğünü duydum. Ne var Adela? Est-ce que je ne pouvais pas déprendre un seul de ces fleurs magnifiques, mademoiselle? Seulement pour compléter ma toilette. Bu güzel çiçeklerden bir tane alamaz mıyım matmazel, sırf tuvaletimi süslemek için? Edda, tuvaletini pek fazla önemsiyorsun sen ama bu seferlik izin var, bir çiçek alabilirsin. Vazoların birinden kendim bir gül alarak kuşağına iliştirdim. Küçük kız sonsuz bir mutlulukla içini çekti. Sanki en büyük muradına ermişti artık. Gülümsemekten kendimi alamadım, bunu ona göstermemek için de başımı çevirdim. Bu küçük Parisli'nin giyim kuşama karşı doğuştan gelen derin düşkünlüğünde hem gülünç hem de iç sızlatıcı bir şey vardı. O sırada kulağımıza bir takım yumuşak hışırtılar, patırtılar geldi, kemerin perdeleri sıyrıldı, yemek salonu göründü. Billur avize, uzun yemek masasının üzerindeki şahane tatlı takımının gümüşleri, billurları üzerine ışık serpmekteydi. Hanımlar kafilesi kemere doğru ilerleyip salona geçtiler, perde onların arkasından kapandı. Topu topu 8 kişiydiler ama topluca içeri girerlerken nedense sayıları daha çokmuş gibi geldi. Kimileri iyice boyluydu. Çoğu beyazlar giymişti. Hepsinin de sırtındakiler öyle bol, uzun, kat kattı ki onları daha boylu boslu gösteriyordu. Sisler arasından bakılınca ayın daha büyük görünmesi gibi. Ayağa kalkıp diz kırarak selamladım onları. Birkaçı başlarını eğerek karşılık verdiler. Ötekiler yalnızca yüzüme baktılar. Salonun dört bir köşesine dağılıverdiler. Hareketlerindeki uçucu hafifliği, uyumu görünce aklıma uzun tüylü beyaz kuşlar geldi. Kimi kanepelerin pufların üzerine yarı uzanırcasına bıraktılar kendilerini, kimi masaların üzerine eğilerek çiçekleri, kitapları gözden geçirmeye başladılar. Birkaçı ocak başına toplandı. Hepsi de duru, açık ama alçak seslerle konuşuyorlardı ki bu onların huyu gibiydi. Adlarını sonradan öğrendim ama sizleri onların hepsini birden ilk baştan tanıştırmam daha iyi olur. Önce Bayan Ashton'la iki kızı. Bayan Ashton, besbelli bir zamanlar pek güzel bir kadınmış. Yaşına göre hala da güzeldi. Kızlarının büyüğü Amy ufarak çaydı. Gerek yüz gerek davranış yönünden saf, çocuksu bir hali, şipşirin bir yapısı vardı. Beyaz gece elbisesiyle mavi kuşağı doğrusu pek yakışmıştı. Kardeşi Louisa daha uzun, daha zarif yapılıydı. Fransızların Mignon Chiffoni dedikleri türden pek güzel bir yüzü vardı. Kardeşlerin ikisi de zambak gibi beyaz tenli, sarışındılar. Lady Lynn 40 yaşlarında iri kıyım, tıknaz bir hatun kişiydi. Sopa yutmuş gibi dimdik, iyice kibirli duruyordu. Yanar döner atlastan çok şatafatlı bir gece elbisesi giymişti. Değerli taşlarla, mavi tüylerle süslü bir tacın altında siyah saçları parıl parıldı. Albay Dent'in hanımı daha az gösterişliydi ama daha kibar buldum onu. Dal gibi bir yapısı, renksiz tatlı bir yüzü, sarı saçları vardı. Siyah atlas esvabıyla şahane dantel şalı, ince süsleri benim beğenimi Leyde Hazretleri'nin gökkuşağını andıran şatafatından daha çok okşadı. Ama aralarında en çok göze çarpan üç tanesi, belki de en uzun boylu oldukları için, ana Lady Ingram'la kızları Blanche ve Mary'ydi. Üçü de kadın için pek uzun sayılacak oranda boyluydular. Anne 40-50 yaş arasında gösteriyordu. Yapısı hala kıvrak, saçları hiç olmazsa mum ışığında hala siyahtı. Dişlerinin de hala çok düzgün olduğu görülüyordu. Yaşına göre şahane bir kadın olduğu su götürmezdi. Yani görünüş bakımından. Ama tavırlarından, yüzünden dayanılmaz bir kibir, küstahlık akıyordu. Eski Romalıları andıran yüz çizgileri, sütun gibi uzun düzgün bir boynu vardı. Yalnız bana öyle geldi ki ifadesindeki kendini beğenmişlik yüzünün çizgilerini bile bozmuş, rengini karartmış, çirkinleştirmişti. Bu aşırı kibir yüzünden çenesi de hep havada, boynu dimdikti. Gözleri keskin, sert bakıyordu. Bayan Reed'in gözlerini asıttı bana. Konuşurken ağzını, dudaklarını iddialı bir şekilde ezip büzüyordu. Sesi kalın, konuşması pek tumturaklı, pek ukalacaydı. Kısacası çekilmez bir kadın. Kızıl kadife bir elbise giymiş, başına da altın işlemeli bir Hint kumaşından türban sarınca gerçek bir kraliçe debdebesine büründüğüne inanmıştı besbelli. Blanche ile Mary aynı boydaydılar, Selvi gibi uzun, kıvrak. Mary boyuna göre zayıftı ama Blanche'in yapısı Diana heykellerini andırıyordu. Onu özel bir ilgiyle süzdüğümü kestirebilirsiniz. Önce görünüşünün Bayan Fairfax'in tanımına uyup uymadığını, sonra da benim yaptığım minyatüre benzeyip benzemediğini görmek istiyordum. Üçüncü olarak da, söylemeden edemeyeceğim, onun Bay Rochester'ın gönlüne uygun bir kadın olup olmadığını çıkartmaya çalışıyordum. Dış görünüş bakımından hep benim çizdiğim resme hem de Bayan Fairfax'in tanımına tıpatıp uyuyordu. O şahane göğüs, o yuvarlak omuzlar, o kuğu boyun, o kara gözlerle kapkara lüleriyle saçlar yerindeydi. Ama yüzü. Yüzü annesininkine benziyordu. Onun daha genç, daha çizgisiz bir kopyası. Aynı daracık alın, aynı çekme burun, aynı kibirli ifade. Yalnız annesininki kadar azametli, donuk bir kibir değildi bu. Blanche durmadan gülüyordu. Gülüşü alaycıydı. O dolgun, kıvrımlı, küstah dudaklarının bükülüşü de öyle. Aşırı zekalı kimselerin kendilerini beğenmiş olduğunu söylerler. Blanche Ingram aşırı zekalı mıydı bilmem ama kendini beğenmişti. Hem de son derece. Orası %100. Yumuşak başlı Bayan Dent de bitkiler üzerinde bir tartışmaya tutuştu bir ara. Bayan Dent bu konuyu incelememiş ancak çiçekleri, hele kır çiçeklerini çok sevdiğini söylüyordu. Blanche'ın ise bitkiler konusunda geniş bilgisi varmış. Çiçeklerin, bitkilerin bilimsel adlarını fiyakalı bir tutumla sayıp dökmeye başladı. Çok geçmeden amiyane deyimle Bayan Dent'i işlettiğini, yani onun bilgisizliğini alaya aldığını ayrımsadım.